We're in a library. Shh. We're in a library. Shh. We're in a library.
Babamın Kitaplığı. Bir podcast. Hazırlayan ve sunan Suavi Kendiroğlu. Antoine de Saint-Exupéry'nin 1943'te yayınlanmış Küçük Prens adlı eserini okumamış olanınız yoktur. Nicelerimiz bu kitaptan hoşlanmış ancak öyküdeki sembollerin hayatımızdaki karşılıklarını araştırmadan raftaki yerine geri koymuşuzdur. Örneğin ben bu öykünün büyüklerin dünyasının bir eleştirisinden ibaret olduğunu sanmıştım. Ya da çocuk ruhunun saflığını övgü gibi bir şey ama o kadar. Ha, kitap salt bu anlamı için bile çok değerliydi benim gözümde. Çünkü bu anlamı benzersiz bir şekilde aktarabiliyordu. Cümlelerin sadeliği, akış, diyalogların ritmi, yazarın elinden çıkmış özgün bir resimleme. Kitap yazın tarihinde biricikti. Ama garip bir sis bulutuyla çevriliydi yine de. Çöldeki saklı kuyu gibi keşfedilmeyi bekleyen bir şey vardı onun içinde. Derken yetişkin oldum, çoluk çocuğa kavuştum. Küçük Prens öylece kaldı rafımda. Ta ki Serge Dussal'ın 2000 yılında ve tabii ki Fransızca olarak yayınladığı Küçük Prens'in Sembolizmi başlıklı yazı karşıma çıkana dek. O güne kadar ben de bu derinlikten habersizdim. Küçük Prens'i bu pencereden yeniden okuduğumda karşıma bir batılı tarafından kaleme alınmış bir mesnevi çıkıverdi. Bilirsiniz Mevlana Celaleddin Rumi'nin mesnevisinde, çünkü mesnevi bir türdür, başka kalemler de mesnevi yazmışlar. Rumi'nin mesnevisinde öyküler vardır. Bu öyküler sembollerle örülmüştür ve yorumlandıklarında ruha dair gerçekler ifşa edilir. Bu arada bu bölümü dinleyip anlamak için ille de Küçük Prens'i okumuş olmaya gerek yok. Bizi dinlerken öykünün ana hatlarını da kavrayacaksınız. Yine de özellikle benim gibi kitabı çocukken okumuş olanlar ve hatırlayanlar hoş şaşkınlıklar yaşayacaklardır diye düşünüyorum. Yine de kitabın girişini, nedense beni en çok vuran yerini sizler için okumak isterim. Şöyle. Altı yaşındayken Gerçek Öyküler adlı balta girmemiş ormanlardan söz eden bir kitapta korkunç bir resim görmüştüm. Boa yılanının bir hayvanı nasıl yuttuğunu gösteriyordu. Resmi yukarıya çizdim. Kitapta şunlar yazılıydı. Boa yılanı avını bütün halinde çiğnemeden yutar. Ondan sonra hiçbir yere kımıldayamaz ve 6 ay süren sindirimi boyunca uyur. Balta girmemiş ormanlar üzerine uzun uzun düşündüm bunları okuyunca. Sonra da biraz çaba ve renkli kalemle ilk resmimi yaptım. İşte bir numaralı resmim aynen şöyleydi. Sanat yapıtımı büyüklere gösterdim. Korkup korkmadıklarını sordum. Korkmak mı? Dediler. Şapkadan mı? İyi ama şapka resmi yapmamıştım ki ben. Fili yutmuş olan bir boa yılanı resmi yapmıştım. Ama büyükler anlamadığı için onlara bir resim daha yaptım. Büyükler açık seçik görüp anlasınlar diye fili yutmuş olan yılanın içini çizdim. Şu büyüklere her şeyi tek tek açıklamak gerekir hep. İki numaralı resmim de şöyle oldu. Büyükler bu kez de boğa yılanının içinin ya da dışının resimleriyle uğraşmayı bırakıp kendimi coğrafya, tarih, aritmetik ve dil bilgisine vermemi öğütlediler. İşte daha 6 yaşındayken belki de çok büyük bir ressam olma fırsatını böylece kaçırmış oldum. 1 ve 2 numaralı resimlerimin başarısızlığı hevesimi kırmıştı doğrusu. Büyükler hiçbir şeyi kendiliklerinden anlamıyorlar. Onlara hep bir şeyleri açıklamak zorunda olmak ne kadar da sıkıcı bir şey çocuklar için. Ben de başka bir meslek seçtim kendime. Pilot oldum. Dünyanın her yerinde biraz uçtum. Coğrafyanın çok işime yaradığı bir gerçek. Bir bakışta Çin'de miyim yoksa Arizona'da mıyım anlarım. Geceleyin yönümü şaşırınca çok yararlı olur bu bilgiler. Hayatım boyunca birçok önemli kimseyle ilişkilerim oldu. Büyüklerin arasında da çok bulundum. Onları çok yakından tanıma fırsatı geçti elime. Ama doğrusu onlar hakkında ilk yargımda bir değişme olmadı. Zaman zaman aralarında birazcık daha zeki görünenler olmadı değil. Öyle zamanlarda hemen hep yanımda taşımakta olduğum bir numaralı resmimi çıkarıp denememi yapıyordum. Bakalım kavrayışı yerinde mi diye. Ama ne çare? O da sözleşmiş gibi ötekilerle aynı yanıtı veriyordu. Şapka. Bunun üzerine ben de ona boy alanından, balta girmemiş ormanlardan ya da yıldızlardan falan söz etmiyordum artık. Anlayacağı düzeye iniveriyordum. Bridge'den, golf'ten, politikadan, kravattan filan söz açıyordum. Büyükteki keyfi görün siz artık. Aklı başında biriyle karşılaştı ya sonunda. Serge Dussal şöyle diyor. Küçük Prens'i yeniden okuduğumda biraz fazla yetişkindim. Ve çocuk ruhumu unutmuştum. Kitaba olgunluğun pek çok kapı açacağından fazlaca emin bir halde ve entelektüel bir tavırla yaklaştım. Böyle yapınca da pek çok şeyi fark etmemiş oldum. Hatta bunun büyükler için yazılmış bir masal olduğunu dahi düşünebiliriz. Oysa ki yanıt metnin içinde saklı. Bütün insanlar bunun nedenle önemli olduğunu anlamayabilirler diyerek okuyucuyu doğru yola sevk eden bu küçük sarışın çocuk, yani Küçük Prens'in ta kendisidir. Bu yol göstermeye rağmen bu yapıt inisiyatik bir yolculuktur ve herkes kendince anlayabilir. İnisiyatik kelimesini içrek, bilinmeyen, gizli kalmış bir alana yolculuk olarak kullanıyorum. Bizde batını de derler. Hiç fikir yürütmeden ve analiz yapmaksızın hayal gücünüzü serbest bırakabilir, kahramanların kişiliğine bürünebilir. Kitabın bölümleri boyunca durumları onlarmış gibi yaşayabilirsiniz. Bu yaklaşım her şeye rağmen soru işaretleri ve kişisel yorumlara kapı açacaktır. Bizim seçtiğimiz yol ise sembolizmin yoludur. Elbette ki metne dayalı bir araştırma söz konusu olduğunda akıl yürütmekten de kaçış yoktur. Ancak aklımızla beslenen özgür bir kalple okur, fazla akılcı ya da yetişkin olmaya çalışmadan düşünürsek yolumuz aydınlanır. Yazarımız Saint-Exupéry Hristiyan geleneğinden beslenmiş biridir. Bu geleneğin kutsal kitabı şöyle der. Göklerin krallığı çocukla bir olana açılacaktır. Not, burada göklerin krallığı ve ışık eş anlamlı kullanılıyor. Küçük Prens kimdir? Kendini sorgulama ile ortaya çıkan iç benliktir. Kriz dönemlerinde aniden ortaya çıkan derindeki insandır. Bu kitabın yazarıdır. Kendi hayatlarımızda da bizzat bizleriz. Ama normal zamanlarda o içteki benden habersiz yaşıyoruz. Bizi çevreleyen topluluk daha çok kimliğimizle ya da sonradan edindiğimiz donanımımızla ilgilenir ve haşır neşir olur. Bu küçük roman olduğu gibi inisiyatik bir keşif yolculuğu sunuyor. Bu yol uçağın çöle acil durum inişi yapması gibi bir kriz durumuyla başlıyor ve motorun tamir edilmesiyle son buluyor. Bu mekanik tamirat bir başka tamiratı saklamakta, insanın tamir edilmesini. Acil durumdaki uçak çöle iner ve işte size iki anahtar kelime, acil durum yani kriz ve çöl. Acil durum ve çöl. Hepimiz zor, acılı, şüpheli durumlar yaşamış ve bu durumdayken sarsılmış, kendimizden şüphe etmiş, kendimizi sorgulamışızdır. Çöl, bilinçlenmek için çok özel bir yerdir. Aynı zamanda bir tecrit, bir ölüm yeridir de. Burada daha önceki birikimlerinizin çoğu faydasızdır ve kesinlik diye bir şey yoktur. Burası ruhsal ve bedensel sınırların aşılması için içselliğin yeniden keşfedilmek zorunda kalındığı bir araştırma, bir geçiş yeridir. Pek çok kutsal metinde çölü buluruz. Hayatta kalma mücadelesi verilen bu yerde dönüşüm, çaba, kendiyle mücadele ve kaynağı bulup içmek için ilerlemek gerekir. Ancak sağımızı solumuzu bilemeyiz, yönlerimizi de tayin etmek neredeyse imkansız gibidir. Burada bir tek yönümüz ve kutbumuz kalıyor, o da kendi merkezimiz. Kaynaktan içmek. Şunu söyleyen Küçük Prens hangi sudan bahsetmektedir? Ben bu suya susadım. Orijinal metinde aynen böyle. Fransızca, je soif de cette eau-là. ben bu ya da o suya susadım diyerek bir suyu işaret ediyor. Çölün tam ortasında olsak da bu su bir sahra kuyusundan gelmemektedir. Yani kumdan fışkırmamaktadır ve daha önce kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce keşfedilip kullanılmaya hazırlanmıştır. Çölde su arayan kişinin işi kolaylaştırılmıştır ama arayıp bulma işi onun omuzlarındadır. Söz konusu kuyu, duvarları, makarası, kovası ve ipi olan bir kasaba kuyusudur. Bu kuyu bir yaşam yeridir ve onun ipi toprak ananın derinlerindeki suya bir göbek bağı gibi bağlanıp insana ulaşır. Su yukarıya doğru çıkar ve bilinç dipten beslenir. Bu su sadece boğaz kuruluğunu gideren bir içecek olmayıp yıldızlar altında yapılmış bir yürüyüşten, makaranın şarkısından, kol gücünden doğar. Ve ruh için iyidir, şifadır. Gerçek her birimizin kendi kuyusunun suyunda saklıdır. Ve bunu yalın ve saf halde çıkarmak bize düşer. Küçük Prens'in gezegenden gezegene yaptığı yolculuk, Saint-Exupéry'nin kendi içine yönelttiği bir bakıştır, aynadaki görüntümüzdür. Ziyaret edilen her gezegende egomuzun bir eğilimi ile karşılaşırız. Gezimize Küçük Prens'in anahtar bir karakterle, gülüyle paylaştığı gezegeninden başlıyoruz. Ancak gül başka bir analiz konusu olmayı hak etmektedir. Küçük Prens her sabah elini yüzünü yıkadıktan sonra o başa bela dev baobab ağaçları istila etmesin diye gezegenini de temizler. Bunların tohumları gözle görülmez. Usulca büyürler. Gül fidesi sanırsınız. Ancak dikkat edilmezse ortamı işgal eder ve geliştiklerinde gezegeni çatlatabilirler. Kolay ve sıkıcı bir iş olsa da günlük bir çalışma ve disiplin gerektirir. Bunu vicdan muhasebesi ya da belki de temkinli oluş olarak yorumlayabiliriz. Siz de kendi dünyanızda ve nesiller boyunca gelişigüzel büyüyen baobablar bulabilirsiniz. Küçük Prens gezegenini terk eder çünkü bütün iyi niyetine ve sevgisine rağmen gülünden şüphe etmiştir. Bununla ilgili "Onu sevmeyi bilmek için çok gençtim" der. İlk gezegen kralınkidir. Burada asteroid 325'i asaleti ve mantosuyla kaplayan, ancak sonuçta onu ezen bir hükümdar arketipi buluruz. Sadece emir vermek için ağzını açar ve gezegende hiçbir tebaası, kulu yoktur. Tek başınadır. Sevgi yoksunluğunu despotluk ve hayalperestlikle giderir. İşte egonun kötü bir eğilimi, kendini başkalarından üstün görmek için ünvanların şaşasına muhtaç olma, hükmettiğini, yönettiğini zannetme. Bunları her gün, her yerde ve bütün seviyelerde görmekteyiz. İkinci gezegende kendini beğenmiş biri yaşamaktadır. Varlığını benzerlerinin pohpohlamalarına ve övgülerine borçludur. Sadece kendini övenlerin sözlerine kulak asar. Sürekli kendini başkalarına beğendirme, cazibe arayışındadır. Kendi söz konusu olduğunda dünyalar durur. Egomuzun bir diğer eğilimi de dış görünüşe değer vermek ve kendi içselliği üzerinde çalışmayı unutmaktır. Sadece başkalarının değil, kendi dış görünüşümüze takılıp kalırız. Daha derin ne varsa unuturuz. Gözünüz kamaşmış bir halde kendinizi sevmek, kendine kör olmak gibidir. Oysa sevmek ve sevilmek için kendimizin doğru kıymetini bilmeliyiz. Üçüncü gezegende bir içkici vardır. Ve bardağındaki içkinin arkasına saklanarak insanlıktan kaçmaktadır. Unutmak için içer, içtiğini unutmaya çalışır, içmeye neden başladığını dahi unutmuştur. Kendi deliliği içinde dünyanın en mutsuz insanı olur ve daha çok içer. Bu adam kendine, dünyaya ve aşka bile bile kör olmuştur. Dördüncü gezegen iş adamınınkidir. Bu adam asosyal ve yalnızdır. İçsel fakirliğini, sevgisizliğini, mülkiyet yani sahiplenme ve kibirle gidermeye çalışır. Krallar hükmeder ancak sahip olamazlar derken kendini kraldan üstün görür. Ciddi bir adam olduğunu sanır ve bu onu daha da şişirir. İşte egomuzun iki garipliği daha. Sahiplenme ve kibir. Beşinci gezegende Küçük Prens bir lambacıya rastlar. Bu adam diğerlerinden daha az hastadır. Faydalı bir iş yapmaktadır çünkü sokak lambası yakmak güzel bir şeydir. Ancak şartlar ve işine özgü talimatlar değiştiğinde bu iş anlamını yitirmektedir. Adam talimatları yerine getirmeyi sürdürür ve sadece bu talimatlara güvenir. İşte onu yakaladık. maskesini düşürdük. Bu adam kendini vazgeçilmez sanan, oysa işinin, kuralların ve kötü bir amaca hizmet etse de vazifesinin arkasına saklanan, kemik gibi sertleşmiş, esnemeyen bir tiptir. Nice insan vazife ve itaatkarlık adına cellatlara dönüştüler. Altıncı gezegende coğrafyacı yaşamaktadır. Bütün meslektaşları gibi o da yalnızdır. Bu adamın yaptığı iş, seyahat edecek bir kaşif olmaksızın anlamsız ve boştur. Geçmişin esiri olan lamba yakıcının aksine, coğrafyacının anlamsızlığı geleceğe endekslidir. Şimdiki an ve kişisel boşluk korkularından kaçıp geleceğe saklanmaktadır. Her an bir kaşifle karşılaşma beklentisindedir. Belki bir gün haritalarını kullanacak biri çıkar ve iyi bir şeyler olur. Bu kişiliklerin ortak yanları olduğunu fark ediyoruz. Verilecek ve alınacak sevginin eksikliği, bunun yalnızlığa bağlı oluşu, derin bir anlamı olmayan bir varoluş, bundan doğan kötü hisler ve takıntılar. Pek çok nevroz ve psikoz böyle dar alanlara hapsolmuş zihinlerin üretimidir. Küçük Prens'in yolculuğunun ilk bölümü İncil'deki 6 günde yaratılışta olduğu gibi 6 aşamalıdır. Ziyaret edilen 7. gezegense dünyadır. Küçük Prens burada binlerce baobab, yüzlerce kral, milyonlarca ayyaş, lamba yakıcı, önemli iş adamı, coğrafyacı ve milyarlarca yetişkin bulur. Şans eseri uçak çöle iner ve Küçük Prens burada arayışında kendine yardımcı olacak birçok karaktere rastlar. Pilot. Pilot insanın dış kabuğudur. Toplumla doğrudan etkileşimde olan personadır. Persona Jungçu gelenekte kimliktir. Halen dönüşmekte, araştırmaktadır. Küçük Prens ise gerçek varlığımızın derin şuurudur. Bu ikisi tek bir varlığı oluştururlar ancak birleşmelerinden önce sorularının yanıtlarını, arkadaşlığı ve sevgi denilen çekimi bulmaları gerekir. Tamirden kasıt, motorun düzene konulması ise de Küçük Prens'in yolculuğu, pilotun düşüncelerinin, kalbinin ve ruhunun düzene konulmasıdır. Her iki karakter için de arkadaş ihtiyacı büyüktür. Küçük Prens pilottan bir koyun çizmesini ister ancak bunu yanlış yoldan ifade eder. Koyunu kendi arzusuna göre ve sahiplenmek için istemektedir. İşte egonun hatalı eğilimleri yeniden karşımıza çıkıyor. Sevmek tamamen kendi isteklerimize uygun olanı aramak ve sahiplenmek değildir. Bugün insanların artık arkadaşları yok çünkü dükkanlarda arkadaş satılmıyor. Sosyal medyada bir tıkla arkadaş olmaktan bahsetmiyoruz bile. Hatasını anlayan Küçük Prens çöldeki yürüyüşüne devam eder. Orada bir yankıya rastlar. En kötü düşmanı olan kendisinin çığlıklarını yansıtan bir ses aynasıdır bu. Yolu üzerinde çok önemli iki karakterle karşılaşır. Tilki ve yılan. Hristiyan edebiyatında bu iki hayvan kötücül, art niyetli ve şeytanidir. Oysa bu metinde onları pozitif varlıklar olarak buluruz. Tilki. Burada tilki rehberdir. Kendisini evcilleştirmesini isteyerek çocuğu yola sokar ve ardından evcilleştirdiğimiz insanlardan sorumluyuzdur der. Dikkat! Burada sorumlu kelimesi idare ya da kontrol eden anlamında ele alınmamalı. Evcilleştirmek, sahiplenmek demek değildir. Tilki bundan birini ötekiyle uyumlu hale getirmeyi, ona kendinden zamanından vermeyi kasteder. Ve ekler. Gülünle kaybettiğin zamandır onu senin için bu kadar önemli kılan. Buraya bir not düşeyim. Yazar Fransızca metinde gerçekten de zaman kaybetmek deyimini kullanmıştır. Şaşırtacağım öyle. Elinizdeki Türkçe çeviride bu başka bir ifadeyle karşılanmış olabilir. Ardından Küçük Prens belli kriterlere dayanarak arkadaş seçmenin yanlışına değinir. Öz gözlerle görülmez, sadece kalple görülür. Beni evcilleştirirsen birbirimize ihtiyacımız olur. Sen benim için ve ben de senin için dünyada biricik oluruz der. Siz bu podcast'ı bir çırpıda dinliyorsunuz. Ama daha sonra bu karakterler ve ilişkileri hakkında durup biraz düşünün derim. Kavramların ve sembollerin sizdeki karşılıklarıyla temas etmeleri çok önemli. Yılan. Yılan, Hristiyan mistisizminde en yatay ya da dünyevi hayvandır. Aşağı dünyanın bilincidir. Ve bu metinde işlevsel olanın dışa vurumudur. Saint-Exupéry bu detaylarda çok tutarlı. Antik Mısır'da da öyledir. Bir diğer deyişle ruhu çölden öte dünyaya geçiren Anubis'tir. Işığın rengi olan sarı renktedir. Önce yatay olup ardından dikeyleşir. Düşünceye rehberlik eder. Yeniden doğması için öldürdüğü kişi pilot değildir. Buna gerek yoktur. onun düşüncesini inceltip yetkinleştirir ve içsel tapınağının yani çocukluğun kapısını açar. Tilki ve yılan küçük prense gözünün önünde, avucunda zaten olanı hep uzaklarda aradığını, dinlemeyi bilmediğini, sabırsız olduğunu, sevmeyi yeterince bilmediği için önemsiz sözlere çok takıldığını öğretir. Küçük prens beklentilerine uygun olmayan gülünü ona kırılarak terk etmiştir. Yeryüzüne gelince 100.000 başka gülle karşılaşır. Şimdi bilmektedir. Günahıyla, sevabıyla en önemlisinin kendi gülü olduğunu. Küçük prens yılan tarafından ısırılır ve ortadan yok olur. Bunu kendi de beklemektedir. Yılanla bu iş için gizlice anlaşmıştır. Yani gezegenine döner. Uçak tamir edilir ve pilot farklı bir hayata doğru uçar. Hiçbiri bu karşılaşmayı unutmayacaktır. Her biri bu çok güçlü arkadaşlığın, kardeşliğin anısıyla zenginleşmiştir. Bu arkadaşlık ve kardeşlik sevginin doğrudan eylemleridir. Her biri insanın insancıl olduğunu ve ancak başkalarıyla ilişkilerimizde var olduğumuzu öğrenmiştir. Nitekim sosyal içgüdülere sahip varlıklarız. Zaman zaman kendini bulmak için kabuğuna çekilmek ihtiyacımız olsa da yalnızlık ve özellikle de içsel yalnızlık en kötü katılaşmadır. Bu çalışmayı Saint-Exupéry'den oldukça batıni tatta bulduğum iki alıntı ile bitireceğim. Çölü güzelleştiren bir yerlerde saklı olan kuyudur. Ben bunu sabırla keşfedilmeyi bekleyen iç hakikat olarak anlıyorum. Ondan habersiz olsak da aramasak da anlamımız, manamız orada gizlidir. Onunla olan iletişimimiz rüyalar ve masalsı sembollerle sürer. Çölün alacakaranlığında bir kum tepesine oturduğunuzda hiçbir şey görülmez, hiçbir şey duyulmaz. Yine de içinizde bir şey ışıldar. Bu arada son söz olarak hiç sevmediğim bir şey yapmaktan şimdi de kendimi esirgemek istiyorum. Okuyucunun düşünmesini engellemek. Hatırlıyorum da 80'lerde ortaokul Türkçe kitaplarımızda okuma parçaları vardı. Çok da güzeldiler. Her seferinde okuduğumuz roman ya da öykü parçasının ana fikri sorulurdu. Gel gelelim sayfanın en altında ana fikir, iki nokta üst üste ve parçadan ne anlamamız gerektiği yazılıydı. Yahu kardeşim sen bunu arka sayfaya koysan, bunu bulması beklenen genç dimağı biraz işlese, kaslansa, düşünme yetisini edinse. Yok, olmaz. Ne çektiysek hep bu kim olduğumuzu ve ne düşünmemiz gerektiğini dikte edenlerden çektik. Lafı burada noktalıyor, gerisini size bırakıyorum. Bakın bakalım içinizde, yaşamınızda uçak hangi çöle inmiş? Pilot ne yapmış? Küçük prens ne demiş? Anlaşabilmişler mi? Olmadıysa neden olmamış? Hadi bakın bakalım içinize. Bu seferlik de böyle olsun. Kalın sağlıcakla.
Babamın Kitaplığı. Bir podcast. Hazırlayan ve sunan Suavi Kendiroğlu.